Ayrım 25. Sayfa 215.
Bu iki yüzlü herifler bütün gün sinsi sinsi gezinirler ve her şeyi bildiklerini sanırlar. Onları boş ver. İhtiyar köpeklerden başka bir şey değiller.
Yakışıklı, kibirli, gürbüz tezgahtar köylülerden nefret ederdi. Keyifli anlarında bana yakınırdı.
Benim kafam çalışır. Temiz şeyleri, güzel kokuları severim. Parfüm gibi, kolonya gibi. Ama patroniçeye 5 kapip kazandıracağım diye bu pis kokulu köylülere yaltaklanıyorum. Bundan hoşlandığımı mı sanıyorsun? Köylüde kim oluyor?
Güve yeniği yünlüler içinde bir bitli.
Ama gel gör ki geçimimiz onlara bağlı.
Öfke içinde sessizliğe gömülürdü. Ben köylüleri severdim. Onlar da tıpkı Yakov'da olduğu gibi gizemli bir şeylerin bulunduğunu düşünürdüm. Dükkana katlan giymiş koskoca bir karatı halinde bir adam girerdi. Katlanın altında kürklü kısa bir gocuk, başında pöstekiden bir şapka bulunur, kutsal kandilin bulunduğu köşeye doğru dönüp kutsanmamış ikonlara bakmamaya çalışarak iki parmağıyla haç çıkarır, dükkanın içine ürkek ürkek göz gezdirirdi. Sonra da "Bana açıklamalı bir mezamir kitabı verin," derdi. Kaftanının kollarını sıvar, çatlak dudaklarını kanatasıya kemirerek kitabın baş sayfasını uzun uzun okurdu. "Daha eski bir şey yok mu?"
Daha eskisi binlerce rubledir, biliyorsunuz.
Evet, biliyorum. Islak parmağıyla sayfaları çevirir, dokunduğu yerde koyu bir leke bırakırdı. Tezgahtar düşmanca bakışlarını gizlemeye çalışarak,
kutsal yazmaların hepsi eskidir. Tanrı kelamını değiştirmemiştir.
Evet, onu işittik. Tanrı kelamını değiştirmemiştir. Ama Nikon değiştirmiştir. Ve müşteri kitabı kapatır, tek laf etmeksizin çeker giderdi. Kimi zaman bu orman halkından biri bizim tezgahtarla kıyasıya tartışırdı. Kutsal kitapları ondan daha iyi bildiklerini açıkça anlıyordu. Ama tezgahtar köpek gibi hırlayarak söylenirdi.
Bataklık dinsizleri ne olacak?
Köylülerin yeni kitabı beğenmeseler de, sanki ellerinde bir kuş varmış da pır diye uçacakmış gibi dikkatle tuttuklarını görüyordum. Onları böyle görmek çok hoşuma gidiyordu. Kitaplar benim için de olağanüstü bir şey demekti. Sanki yazarının ruhu kitabın içine saklanmıştı. Kitabı açtığımda bu ruh özgür kalıyor ve benimle için için konuşuyordu. Yaşlı erkekler ve kadınlar hizipleşme öncesindeki döneme ait eski kitapları ya da bunların kopyalarını sık sık satmaya getirirlerdi. Bunlar İriz ya da Kerjenets Münzevilerince yazılmış güzel kitaplardı. Dimitri Rostovski tarafından düzeltilmemiş dua kitapları, eski ithaflara göre işlenmiş ikonlar, haçlar, kentteki atölyelerde mineyle kaplanmış 3'e katlanabilen yazı levhaları ve Moskova prenslerince şarap tüccarlarına armağan edilmiş gümüş kepçeler getirirlerdi. Bütün bunları koyunlarında taşıyarak, kaygıyla çevrelerine bakınarak gizlice satmayı önerirlerdi. Bizim tezgahtar da bitişik dükkandaki de bu satıcıları 4 gözle bekler ve onları birbirlerine kaptırmamaya çalışırlardı. İkisi de bu eski öteberiyi 10 rubleye kapar ve zengin eski inanç yanlılarına pazarda yüzlerce rubleye satarlardı. Bizim tezgahtar bana sıkı sıkı tembih ederdi.
Bu şeytanları, bu büyücüleri iyi izle. Gözünü 4 aç. Bu herifler kendileriyle birlikte mutluluk da getirirler.
Bunlardan biri dükkana çıka geldiği zaman tezgahtar beni hemen her türlü kilise antikalarından, ikonlardan anlayan eski kitap uzmanı ve kutsal kitap bilgini Piotr Vasiliç'i alıp getirmeye gönderirdi. Piotr Vasiliç uzun boylu bir ihtiyardı. Kutsanmış Vasili gibi uzun sakallıydı, gözleri kurnaz, yüzü sevimliydi. Bir ayağından kemik ameliyatı geçirdiği için elinde uzun bir bastonla topallaya topallaya dolaşır, başına da tas gibi garip görünümlü kadife bir başlık geçirirdi. Güçlü kuvvetli, son derece sağlıklı bir ihtiyar olmasına karşın dükkandan girince hemen kamburunu çıkarır, hafifçe inleyip oflar, iki parmağıyla istavroz çıkararak dualar ve mezmurlar mırıldanırdı. İhtiyarlara özgü bu düşkünlük ve sofuluk karışımı satıcıya güven telkin ederdi. Piotr Vasilich, "Nasıl gelişmiş bu?" diye sorardı. "Biri bir ikon getirdi de Stragonov diyor." "Ne diyor?" "Bir Stragonov." "Ha, peki işitemiyorum. Yüce Tanrı beni sağır yaptı. İkonculara özgü çirkin lafları işitmez olayım diye herhal." Sonra başlığını çıkarır. İkonu yatay tutarak, yandan bakarak üslubunu inceler, arka tahtaların bileşim yerlerine bakar, gözlerini kırpıştırarak mırıldanırdı. Usta işi eski kutsal yapıtları, nedenli sevdiğimizi bilen ve şeytandan öğrendikleri kötü niyetli düzenbazlığın ve sahtekarlığın her türlüsüne başvuran tanrısız ikoncuların yapmayacağı halt yok. Şimdi de kutsal resimlerin sahtesini yapıyorlar. Hem de çok güzel, çok çok güzel yapıyorlar. İlk bakışta gerçek bir Stragonov ya da bir Ustiv, hatta bir Suzdal gibi görünüyor ama çok dikkatle gözden geçirince düpedüz sahte olduğu anlaşılıyor. Eğer ikona sahte diyorsa bu onun çok değerli olduğu anlamına gelirdi. Bir ikonun ya da kitabın kaç para ettiğini tezgahtarla aralarında kararlaştırdıkları şifreli bir dille saptamışlardı. Kasvet ve keder 10 ruble demekti. Kaplan Nikon ise 25 ruble demekti. Satıcının kazıklandığını görmek beni utandırıyordu. Ama kutsal kitap bilginin kurnazca oyunlarını da eğlenceli buluyordum. Şu Nikoncular, Kaplan Nikon'un şu kara döleri şeytanın aklına uyarak her haltı yapabilirler. Şimdi şu astar boyanın gerçek olduğunu, giysilerin de aynı el tarafından boyandığını sanıyorsunuz. Ama bir de yüzünüze yaklaştırıp da bakın bakalım. Değişik fırçalardan çıkmış bir çalışma olduğunu görürsünüz. Eski ustalar, Simon Ushakov gibi. Hoş, o da dinsizin biriydi ya neyse. Bütün ikonu, giysileri, yüzleri hep kendileri boyarlardı. Asma çivisini kendileri yapar, birinci sınıf ahşap kullanırlardı. Ama bugünlerde bu zavallı şeytanlar bu işi beceremiyor. İkon boyamak. Tanrı'nın esinlediği kutsal bir iştir. Ama şimdiler için yalnızca bir boyama sanatı. Sonunda konu dikkatle tezgahın üstüne bırakır, başlığını giyer ve günah oluyor, günah derdi. Yani satın al demekti. Irmak gibi akıp giden bu laf kalabalığı arasında boğulan satıcının, ihtiyarın bilgisi karşısında ağzı bir karış açık kalırdı. Saygılı bir tavırla sorardı. Bu ikon için ne takdir edersiniz kutsal babamız?
İkon. İkoncuların işi.
Ama bu olanaksız. Benim dedem, onun da dedesinin dedesi, onunla dua ederlermiş.
İhtiyar Nikon, senin dedenin dedesinden daha önce yaşadı.
İhtiyar, ikonu kaldırıp satıcının suratına doğru tutar ve azarlar gibi söylenirdi.
Neden neşeli olduğunu görmüyor musun? Buna ikon denir mi? Sıradan bir tablodan başka bir şey değil. Kör bir adam bile bunun Nikoncuların kendilerini eğlendirmek için boyadıkları bir resim olduğunu anlar. Bunda ruh yok, ruh. Yoksa yalan söylediğimi mi sanıyorsun? Ben yaşlı başlı bir adamım. Günaha girmekten korkarım. Zaten günlerim sayılı. Münafıklık etmekle ne çıkarım var?
Ve yargısının doğruluğundan kuşku duyulmasına korkunç kırgınlık duyarak kendini galeriye atardı. Tezgahtarın ödediği birkaç rubleyi kabul eden satıcı ayrılırken yerlere kadar eğilerek Piotr Vasilich'i selamlardı. O zaman beni çay için sıcak su almaya meyhaneye gönderiyorlardı. Döndüğümde kutsal kitap bilgini canlanmış, zevkten dört köşe bir halde olurdu. İkonu sevgiyle incelerken tezgahtarı anlatırdı. Bak şimdi, şu ince işçiliğe bak. Ne güzel, Tanrı korkusuyla boyanmış. Bunun içinde insani, ölümcül hiçbir şey akla gelmiyor. Etekleri zil çalan tezgahtar sevincinden hoplayıp zıplayarak sorardı. Kim resmetmiş?
Bu senin işin değil.
Ama bir uzman, bir meraklısı kaç para verir buna?
Onu bilemem. Hadi bakalım birilerine öneririm.
Ah, Pyotr Vasilyich.
Eğer onu satarsam 50 rublesi senin olur, üstü de benim.
Oh.
Bırak şimdi oflamayı.
Çaylarını içerken utanmadan al tak kever külah pazarlık ederler, yaramaz gözlerle birbirlerine bakarlardı. İhtiyar adamın tezgahtarı parmağında oynattığı apaçık ortadaydı. İhtiyar çekip gittikten sonra tezgahtarın beni uyaracağını biliyordum. Bana bak, ne sattığım konusunda patroniçeye boş boğazlık edeyim deme sakın. Fiyatta uzlaştıktan sonra tezgahtar sorardı. Kentte haberler nasıl Pyotr Vasilyich? İhtiyar adam yağlı dudaklarını ortaya çıkaracak biçimde sapsarı eliyle sakalını sıvazladıktan sonra zengin tüccarların yaşantısına ilişkin öyküler anlatmaya başlar. Onların iş başarılarından, içki alemlerinden, hastalıklarından, evliliklerinden, karı koca sadakatsizliğinden söz ederdi. Bu renkli mi renkli öyküleri usta bir gözleme aşçısı gibi el çabukluğuyla pişirir, sonra onları iştah açıcı ıslığımsı bir kahkaha sosuyla süslerdi. Tezgahtar kendinden geçer, küçük yuvarlak yüzü kıskançlıktan gri kahverengi bir hal alır, gözleri düzsel bir sesle buğulanırdı. Sonra göğüs geçirerek dokunaklı bir sesle söylenirdi. Millet yaşamasın nasıl da biliyor. Ama bir de bana bak. İhtiyar boğuk bir sesle vızıldardı.
Herkesin kısmeti yazgısına göredir. Birinin yazgısını melekler küçük gümüş çekiçlerle döver. Bir başkasının yazgısını ise şeytan baltanın ucuyla döverek köreltir.
Bu güçlü kuvvetli dinç ihtiyar kentte olup biten her şeyi tüccarların, memurların, rahiplerin ve kent halkının tüm sırlarını bilirdi. Gözleri yırtıcı bir kuşunki gibi keskindi. Orada kurtlara ve tilkilere özgü bir şeyler vardı. Onu kızdırma isteğiyle için için yanardım. Ama o çok uzaklarda olduğunu sandığım bir yerden, bir sis bulutu arasından gözetlercesine bana öylece bakardı. İhtiyar adam sanki dipsiz bir uçurumla çevrelenmişti. Ona yaklaşacak olsam eminim ki derin uçurumu boyalayıverecektim. Onda ateşçi Sumov'un içindekiler gibi bir şeyler bulunduğunu seziyordum. Her ne kadar tezgahtar dükkana geldiği ya da kentte olduğu zamanlar ihtiyarın zekasından hayranlıkla söz etse de o da tıpkı benim gibi zaman zaman ihtiyarla alay edip kışkırtmak isterdi. İhtiyarın suratına dik dik bakarak pat diye ''Siz de az üç kağıtçı değilsiniz ha!'' derdi. İhtiyar miskin miskin gülümser, kendini temize çıkarmaya çalışırdı.
''Aldatarak yaşamayan bir tek tanrıdır. Biz sıradan ölümlülerse ahmaklar sayesinde yaşıyoruz. Eğer bir ahmağı dolandıramazsan o ne işe yarar ki?''
Tezgahtar birdenbire alevlenirdi.
İyi de bütün köylüler ahmak değil ki, tüccarların çoğu bir zamanlar köylüydü. Ben tüccarlardan söz etmiyorum. Ahmaklar dolandırılarak yaşayamaz. Bir ahmak kutsaldır. Onun yalnızca beyni uykudadır o kadar.
İhtiyar uyuşuk uyuşuk konuşuyor da konuşuyor ve bu son derece sinirime dokunuyordu. Çevresi bataklıkla sarılı bir tepede duruyor gibiydi. Onu kızdırmak da neredeyse olanaksızdı. Ya öfke ona ulaşamıyor ya da öfkesini bastırmakta çok ustaydı. Ama sık sık bana takılmadan da geri durmazdı. burnumun dibine kadar sokulur ve sakalları arasından sırıtarak sorardı. Şu Fransız yazarın adı neydi bakalım? Panos mu? Adları çarpıtarak yaptığı bu iğrenç oyun beni kudurturdu. Ama kendimi tutmayı başararak Ponson de Trey karşılığını verdim. Derken korkunç bir sözcük oyunu daha yaptı. O zaman patladım. Aptal olmayın, çocuk değilsiniz.
Doğru, çocuk değilim. Ne okuyorsun öyle?
Efrem Sirin.
Peki hangisi daha iyi yazmış? Senin tanrısız yazarların mı yoksa bu mu?
Bu soruya yanıt veremedim ama üsteledi.
Senin şu tanrısız yazarların en çok hangi konudan söz ederler?
Yaşamda olup biten her konudan.
Öyleyse köpeklerden, atlardan desene. Yaşamın parçalarından. Onlar hep olup biterler çünkü.
Tezgahtar kahkahayı bastı ama ben köpürüyordum. Bütün bunlar canımı sıkıyor, keyfimi epeyce kaçırıyordu. Yanlarından çekip gitmeye kalktım ama tezgahtar beni durdurdu.
Hop, nereye gittiğini sanıyorsun?
İhtiyar beni sınavdan geçirmeye başladı.
Madem okuman yazman var diyorsun, hadi bakalım. Bu işe de kendini ver de görelim. Önünde 1000 tane çırılçıplak insan duruyor. Bunlardan 500'ü erkek, 500'ü kadın. Ve aralarında Adem'le Havva da var. Aralarından Adem'le Havva'yı nasıl ayırırsın?
Uzunca bir süre benden yanıt almaya çalıştı. En sonunda zafer kazanmışçasına açıkladı.
Seni aptal. Onlar doğmadılar, yaratıldılar. Bu da demektir ki Adem'le Havva'nın göbek çukuru yoktu.
İhtiyar bu tür sayısız bilmece bilir ve bunlarla bana eziyet ederdi. Dükkandaki ilk günlerimde tezgahtarlara okuduğum bir takım kitaplardan söz etmiştim. Tezgahtar anlattıklarım üzerinde eni konu kafa yararak bunları tahrip etmiş ve çarpıtmış uyarmalarını bana karşı kullanılmak üzere Pyotr Vasiliç'e anlatmıştı. İhtiyar açık saçık sorularla doğrusu ona çok iyi yardımcı oluyordu. O gün Grandet, Ludmilla ve 4. Henry'yi iğrenç dillerinden akıttıkları çirkin sözcükler sanayla çirkefe buluyorlardı. Bunu kötü niyetle değil de salt can sıkıntısından yaptıklarını biliyordum. Ama bunu bilmek üzüntümü gidermiyordu. Onlar bir gübre yığını yarattıktan sonra domuzlar gibi bunun içinde debeleniyor, kendilerine tümüyle yabancı, anlaşılmaz ve gülünç gelen güzel şeyleri çirkefe bulamaktan aldıkları keyifle homur homur homurdanıyorlardı. Tüm çarşı, burada oturan herkes, tüccarlar, tezgahtarlar, çocukça ve aptalca eğlencelerle dolu garip bir yaşam sürüyordu. Eğer dışarıdan bir köyü gelip de kentin falanca yerine en kestirme hangi yoldan gidildiğini soracak olsa, onu hep yanlış yöne gönderirlerdi. Bu saptırmaca öylesine uzun süredir oynanıyordu ki artık kimseye tat vermez olmuştu. Bir çift fare yakalıyor, onları kuyruklarından birbirine bağladıktan sonra yola bırakıyor, kurtulmak için birbirini ısırıp dalaşmalarını izliyordu. Kimi zaman da bir farenin üstüne gaz döküp ateşe verirlerdi. Sonra bir köpeğin kuyruğuna teneke bağlar, çılgınca korkan köpeğin çığlık çığlığa havlayarak, tangır tungur gürültüler çıkararak koşmasına bakıp kahkahalarla gülerlerdi. Bunlar gibi daha bir sürü eğlenceleri vardı. Herkes, özellikle de taşradan gelenler, kapalı çarşı esnafını eğlendirmek için yaşıyordu sanki. Başkalarıyla alay ederek gülmek, onları incitmek ve acımasızca açmaza düşürerek utandırmak gibi arsızca bir istek duyuyorlardı. Okumuş olduğum kitaplarda insanların birbirlerini hep gülünecek kişi konumuna düşürmesine hiç değinilmeyişini yadırgıyordum. Çarşının eğlenceleri arasında özellikle bir tanesi vardı ki gerçekten iğrençti. Bizim dükkanın altında yün ve keçi ayakkabı işi yapan bir tüccar vardı. Bu tüccarın tezgahtarları tüm Nijni çarşısının ağzını bir karış açık bırakacak kadar oburdu. Patronu tezgahtarının bu becerisinden köpeğinin vahşiliğiyle ya da atının gücüyle övünür gibi söz ediyor, sık sık da komşu tüccarlara meydan okuyarak iddiaya giriyordu. Var mı onun rublesine bahse giren? Mişka'nın 2 saatte 4 kilo domuz budu yiyeceğine bahse giriyorum. Ama Mişka'nın bunu başarabileceğini herkes biliyordu. Bahse girmiyoruz diye karşılık verdiler. Ama et bizden olsun, yerse yesin, biz de seyrederiz. Yalnız sırf et olacak, kemik memik yok. Kısa bir süre uyuşuk uyuşuk tartıştılar. Az sonra deponun karanlığından elmacık kemikleri çıkık, sıska, sakalsız, sırtında kırmızı kuşakla bağlanmış ve baştan aşağı yüne bulanmış uzun, kalın bir palto bulunan genç bir çocuk çıka geldi. Ayrım sonu. Sayfa 222.